Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yücel'le hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 10 Azer 1400 Hicri Kameri 25 Rebiusani 1443 ve miladi 1 Aralık 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hocası Profesör Doktor Ali Yaman ile İran'ın nükleer müzakereleri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Düzenli Yaşam ve Türkiye Gündemi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana görüşmelerindeki müzakerecisi Ali Bakri Keni, Ali Komura ile bir araya geldi. Maria Zaharova, Viyana görüşmelerini olumlu ortamda sürdüğünü belirtti. İran ile Suriye 4 işbirliği anlaşması imzaladı. Erdoğan, Türk lirasının değer kaybetmesine işaretle bundan dolayı vatandaşların dehşete düşmemesi gerektiğini belirtti. Ve Rusya'dan Ukrayna'nın askeri hareketi konusunda uyarı geldi. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 4312 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129.912'ye, vaka sayısı 6.121.757'ye çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 3.328'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 5.892.574'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana görüşmelerindeki müzakerecisi Ali Bakri Keni, Viyana'daki yoğun diplomatik istişarelerin ardından Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora ile bir araya geldi. Bakri, Mora ile görüşmesinin ardından İran, bir 5+1 görüşmelerinde hazır bulunan 3 Avrupa ülkesinin temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana görüşmelerinde üst düzey müzakereci Bakri, bugün sabah saatlerinde Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart ile de bir araya gelerek mevcut görüşmelere ev sahipliği yaptığı için Viyana'ya teşekkür etti. İki taraf karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuları da görüştü. Görüşmede ayrıca ikili ve uluslararası ilişkiler konularının yanı sıra yaptırımların kaldırılmasını amaçlayan Viyana görüşmeleri ele alındı. İran Piya 4+1 ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de katılımıyla uzmanlar düzeyindeki nükleer meseleler çalışma grubunun toplantısı Viyana'daki Coburg Otel'de başladı. Toplantı üst düzey müzakerecilerle nükleer anlaşma üyeleri arasında geçen pazartesi günü varılan bir anlaşmayla başladı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Ali Bakri Keni, Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart ile görüştü. İran'ın Viyana Büyükelçisi Abbas Bakırpur Erdekane bugün attığı bir tweet'te İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Ali Bakri Keni'nin Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart ile görüştüğünü duyurdu. İran'ın Büyükelçinin paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni ile Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart arasında yapılan görüşmede ikili ve çok taraflı ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yapıldı. Amerika'nın insanlık karşıtı yaptırımlarından kaldırılması amacı ile yapılan Viyana görüşmeleri de bu görüşmenin diğer konularından biriydi. Onlar hazır olur olmaz biz de hazırız. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni İran ile P4+1 ülkeleri Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında düzenlenen Viyana görüşmelerine katılmak üzere 27 Kasım'da Avusturya'ya gitmişti. Kapsamlı ortak eylem planı COEP olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve Amerika'nın anlaşmaya dönüşünün de ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6. tur oturumu 20 Haziran'da sona ermişti. Önceki Amerikan Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek azami baskı politikasına başvurmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova nükleer anlaşmanın bir alternatif olmadığına işaretle yaptırımların iptali için Viyana görüşmelerinin olumlu ortamda düzenlenmekte olduğunu vurguladı. Zaharova bugün Moskova'da düzenlediği basın toplantısında nükleer anlaşmanın hiçbir alternatif olmadığına işaretle Viyana görüşmelerinde başka plan veya seçeneklerin gündeme getirmesi konusunda herhangi bir açıklama yapılmadığını ifade etti. Viyana görüşmeleri bugün 3. gününde de devam etmekte. Bu arada bugün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Ali Bakri Keni ile görüşen Avusturya Dışişleri Bakanı Viyana'da Amerika'nın İran özel temsilcisi Robert Mali ile bir araya geldi. Yaptırımların iptali için Viyana'da 7. tur görüşmeler 5 ayın ardından pazartesi günden itibaren başlamıştır.
İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı Ali Rıza Peymanpak, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Fatemi Eminli'nin Şam ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı Ali Rıza Peymanpak, Ticaret Bakanı Rıza Fatemi Eminli'nin Şam ziyareti sırasında Suriye ile ticaret ve sanayi alanında 4 işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu. Ticaret Bakanı Rıza Fatemi Emin, dün Suriye Başbakanı Hüseyin Arnusi ile görüştü. Bu görüşmede Batı ülkelerin Suriye ile İran'a yönelik haksız yaptırımları ile başa çıkılması için iki ülkenin ekonomi ve sanayi alanlarındaki işbirliğini güçlendirmesi ve ticari temasları pekiştirmesi konularının ağırlıklı olarak ele alındığı aktarıldı. Hüseyin Arnavut Suriye hükümetinin İran ile çeşitli alanlardaki ikili işbirliğine teşvik etmek için her türlü önemli önleme almaya istekli olduğunu işaret ederek ikili ekonomik işbirliğinin stratejik bir seviyeye yükseltilmesi için çaba göstereceklerinin altını çizdi. Fatemi Emin de bu görüşmede İran'ın Suriye halkına destek sağlamaya, ikili ekonomik ve ticari ilişkileri aktif şekilde geliştirmeye ve Suriye'de sanayinin toparlanmasına yardımcı olmaya devam edeceğini dile getirdi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Fatemi Emin ile Suriye Başbakanı Hüseyin Arnuz, Şam'da iki ülke arasındaki ticaretin artırılması ve çeşitli ekonomik yatırım ve endüstriyel alanlarda işbirliğini ele aldı. Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Fatemi Emin ve beraberindeki üst düzey heyet ile Suriye Başbakanı Arnuz, ekonomik ve endüstriyel işbirliğini güçlendirmenin yolları ve iki ülkeye uygulanan baskıcı yaptırımların etkilerini aşmak için iki ülke pazarlarının ihtiyaç duyduğu meseleleri inceledi. Görüşmede Suriye Başbakanı Arnuz, iki taraf arasında imzalanan anlaşmaların takip edilmesinin, belirli bir programa göre ortak projelerin uygulanmasının ve uygulanma sorunlarını çözmek için koordinasyonun sürdürülmesinin yanı sıra çeşitli ekonomik ve yatırım alanlarında daha geniş işbirliği ufuklarını aramanın önemini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin terör ve baskıcı kuşatma ile mücadelede Suriye halkını destekleme konusundaki konumunu takdir eden Arnuz, Suriye hükümetinin özellikle ekonomik alanda ortak çalışma ve işbirliğini teşvik eden tüm önlemleri almaya hazır olduğunu dile getirerek, Suriye ve İran arasındaki işbirliği iki ülke arasındaki stratejik siyasi ilişkilerle eşit düzeyde olmalıdır diye belirtti. Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Fatemi Emin de İran'ın Suriye halkına verdiği desteğin devam ettiğini ve Suriye sanayisinin konumunu canlandırmak için ekonomik ilişkileri geliştirme çabalarını ve birçok İranlı şirketin Suriye'ye yatırım yapma ve ortak projeler oluşturma arzusunu kaydetti. Görüşmede ayrıca iki ülkenin sanayicilerinin Suriye ve İran pazarlarında ihtiyaç duyulan birçok sanayi içeren ortak girişimlere katılmaları ve ortak girişimler oluşturmaları için teşvik edilmesinin gerekliliği vurgulandı. Toplantıya Suriye Ekonomi, Dış Ticaret ve Sanayi Bakanları ile Suriye Uluslararası Planlama ve İşbirliği Teşkilatı Başkanı katıldı. İran İslam Cumhuriyeti Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Fatemi Yemin, pazar günü bir ekonomik ve endüstriyel heyetin başında Suriye'ye giderek yetkililerle birkaç resmi görüşme gerçekleştirdi. Ardından Suriye'deki 2. İran Ürünleri Fuarı'nın açılışını yaptı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri devam ediyor. İran Yargı Erke Başkan Yardımcısı Kazem Garibabadi, yurt dışında 4 milyondan fazla İranlıların yaşadığını işaretle, bunların İran İslam Cumhuriyeti için büyük sermaye olduğunu kaydetti. Yargı Erke Başkan Yardımcısı Garibabadi, tüm dönemlerde yurt içinde ve dışında yaşayan İran vatandaşları arasında nizam ve yönetim için bir fark olmadığına temasla, yurt dışında yaşayan vatandaşları da unutmamak gerektiğini söyledi. Garibabadi, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için bazı imkanların sunulması noktasında gösterilen kolaylıklar ve hoşgörüye işaretle, yurt dışında yaşayan vatandaşlara daha fazla kolaylıklar sunulması gerektiğinin altını çizdi.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Şeyhülislami, Birleşmiş Milletler'in Amerika'nın İran'a karşı ekonomik terörizmi ve tek taraflı eylemleri karşısında tek ses olarak durup kınaması gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 76. yıl dönümü dolayısıyla Tahran'da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler Günü'nün bu teşkilatın ülkelerin kendi ilkeleri ve hedefleri gerçekleştirme çabalarını destek bağlamında Birleşmiş Milletler'in önemli rolünü hatırlatmak için uygun bir çerçeve olduğunu vurguladı. Şeyhülislami, Birleşmiş Milletler'in ülkelerin sorunlarını çözümü için eşit haklar ve ortak çaba çerçevesinde dostane ilişkilerin gelişmesi için ihtiyaç duyulan zemini sağlayabileceğini, bunun yapması gerektiğini söyledi. Şeyhülislami bu hususun gerçekleşmesi için tüm üyelerin çok taraflılığı güçlendirip tek taraflılıktan kaçınmaları gerektiğinin şart olduğunu ifade etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk lirasının değer kaybetmesine işaretle bundan dolayı vatandaşların dehşete düşmemesi gerektiğini belirtti. TRT Ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz zengini daha zengin yapar, fakiri de daha fakir yapar. Özellikle Türkiye ne zaman yüksek faiz kıskacından çıkmak için adım atmışsa buna çok dikkat etmemiz lazım. Döviz kuru üzerinden manipülatif bir baskıyla hep karşı karşıya kalmıştır dedi. Erdoğan sözlerinden bir kısmında ise ülkedeki son durumla ilgili şöyle konuştu. Bir defa bu kur faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. Bu spekülasyonu evvela biz engelleyebiliriz. Ülkeye giren küresel fonlar var. Bu fonlar döviz kurunu geçici olarak düşürebilir. Fakat bu bizim için ideal olanı değildir. Yükselen kuru düşürmek için her seferinde daha yüksek faiz vermek gerekir. Sürekli tekrarlanan bu süreç ülkenin varlıklarını küresel sermayeye yönlendiriyor. Kur faiz enflasyon sarmalarına böyle sokulduk. Biz kur faiz sarmalarında yaşayamayız. Yatırımı ve üretimi engellemelerine de müsaade etmeyeceğiz. Biz bu sarmaldan çıkacağız. Bu sarmaldan çıkmamızı istemeyenler kur oyunları ile bizi yeniden bu oyuna çekmeye çalışıyorlar. Bu kez bunu başaramayacaklar.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü. Japonya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada telefon görüşmesinin yaklaşık 15 dakika sürdüğü belirtildi. Görüşmede ikili ve uluslararası konuların ele alındığı belirtildi.
NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Belçika'da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacağını aktardı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ikinci günkü oturumlarına girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Cuma günü Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile konuşacağını aktardı. Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkındaki değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, Türkiye'nin genişlemeyi desteklediğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da, biz de NATO zirvelerinde ve bakanlar toplantılarında bunu vurguluyoruz dedi. Çavuşoğlu, Rusya'ya olası yaptırımlarla ilgili düşüncesi sorulduğunda ise şu yanıtı verdi. Türkiye olarak yaptırımların sorunları çözeceğine inanmıyoruz. Geçmişte şu ülkeye veya bu ülkeye uygulandı ama çözmedi. Bazen biz yaptırımların konusu olduk. Yaptırımlar sorunları çözmez. Yaptırımlar yerine örneğin anlamlı caydırıcılığımız olmalı. Türkiye olarak inandığımız şey caydırıcılık ve diyalog arasında doğru bir denge. Ukrayna'ya veya başka bir ülkeye kimse sadece yaptırımlar yoluyla yardım edemez.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere Litvanya'nın başkenti Riga'da bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Blinken, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının yapıldığı Ata Kongre Merkezi'nde görüştü. Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, Blinken ile tekrar görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çavuşoğlu, görüşecekleri birçok konu bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Roma'da yaptıkları görüşmede ele alınan konular ve alınan kararlar hakkında devam niteliğinde bir görüşme yapacaklarını aktardı.
Rusya, Ukrayna'nın ülkenin doğusundaki bölgelere askeri yığınak yapması konusunda uyarıda bulundu. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova bugün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın ülkenin doğusunda yer alan Donbas bölgesine 125 bin asker konuşlandığına işaretle Ukrayna ordusunun kapasitesinin yarısının Donbas'a sevk edildiğini belirtti. Zaharova, Ukrayna yönetiminin Donbas bölgesine ağır askeri teçhizat konuşlandırdığını ifade etti. Bu arada Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısının Batı Balkanlar konulu oturumuna katılmak için geldi. Konferans merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini bozacak herhangi bir girişim karşısında kararlı ve güçlü şekilde bu ülkeyle birlikteyiz ifadesini kullandı.
Haseki kırsalındaki El Malikiye bölgesinde Amerikan işgal güçlerine lojistik malzeme taşıyan bir konvoyun içinde bomba düzeninin patlaması sonucunda iki kamyonun yanmasına neden oldu. Yerel kaynaklar, sana muhabiri, Amerikan işgal güçlerini desteklemek için lojistik malzeme taşıyan iki tırın Haseki kırsalın kuzeydoğusunda yer alan El Malikiye bölgesindeki yasa dışı Semalka geçidi yakınında bir bomba düzeninin patlaması sonucunda yandığını belirtti.
Ve son haberimiz, Irak'ın Erbil kentinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetim Parlamentosu binasında yangın çıktı. Milletvekilleri parlamentoyu kısa süreliğine terk etti. Yangın kontrol altına alındı. Irak'ın Erbil kentinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetim Parlamentosu binasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle parlamentonun bir bölümü boşaltıldı. Yangın parlamentoda oturuma ara verildiği anda meydana geldi. Parlamentonun mutfak kısmında çıktı tespit edilen yangın itfaiye ekibinin müdahalesi sonrası söndürüldü.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Viyana müzakereleri ve İran'ın iyi bir anlaşma yapma iradesi başlığı altında. Amerika'nın İran'a karşı uyguladığı zalimane yaptırımların kaldırılması amacı güden müzakereler pazartesi günü Viyana'da başladı. 5 aylık bir aranın ardından başlayan müzakerelerin bu turuna deneyimli hukuki ve ekonomik diplomatlardan ve uzmanlardan oluşan İranlı bir heyet, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Ali Bakır Keni başkanlığında katıldı. İran'ın bu müzakerelerde üzerinde durduğu husus, yaptırımların kaldırılması için gerekli olan tüm hususlara riayet edilmesi ve Amerikan hükümeti ve diğer Berçam nükleer anlaşmasına üye ülkelerin bu anlaşmadan çekilememesi için garantilerin verilmesi, yeni yaptırımların uygulanmaması için gereken güvencelerin verilmesi ve geçmişteki yaptırımların uygulanmaması olmuştur. Yaptırımları kaldırma özel çalışma grubu çerçevesindeki uzmanlık görüşmeleri salı sabahı itibariyle müzakerelerin ikinci gününde başladı. İranlı heyet kırmızı yaptırım listesinden söz edildiği müddetçe Amerika'nın Berçam nükleer anlaşmasına geri dönmesi için yeşil ışık yakılmayacağını vurguladı. Amerika 2018 yılında Berçam nükleer anlaşmasından çekildi ve maksimum yaptırım baskısı ve Berçam nükleer anlaşmasını diğer hususlara endeksleyerek Berçam nükleer anlaşmasını tekrar yaşatma müzakerelerini daha da karmaşık hale getirdi. İran nükleer müzakereci heyetinin eski üyelerinden Seyit Hüseyin Musevian, Salı günü CNBC televizyon kanalına verdiği röportajda İran'ın Viyana müzakerelerinde sert bir yaklaşım içerisinde olup olmayacağı sorusuna şöyle bir cevap vermişti. İran'ın talebi Berçam nükleer anlaşmasının tam, doğru ve eksiksiz uygulanmasıdır.
Uluslararası meseleler uzmanı Seyit Hüseyin Musevian sözlerinden şöyle ekledi. İranlı müzakereciler Berçam nükleer anlaşmasından daha az veya daha fazla bir şey istemediler. Amerika, Rusya, Çin ve Avrupa Berçam nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmasını ve yaşatılmasını istemişlerdir. Bu da tam İran'ın isteği şeydir. İranlı heyetin müzakerelerin başlangıcında ve başlamadan önceki ciddiyetten uzak olmayan ve kesin yapıcı ve profesyonel tarzı tüm tarafların açılış oturumuna yönelik olumlu bir bakışa sahip olmalarına yol açtı. Bu müzakere süreci başlamadan önce olumsuz bir hava yaratılmasına rağmen mevcutta olumlu yaklaşımların da olduğu görülmesi, bu tür sinsi ve komplocu girişimlerin yenilgi uğradığını ve müzakereci tarafın oturumlara yapıcı baktıklarını gösterdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzadeh Twitter'de Viyana görüşmeleri eşliğinde şöyle bir açıklamada bulundu. Amerika ve Avrupa Trokyası sahte bildiriler yayınlayıp yaptırımları artırıyorlar. Çarpıtılmış sözler ediyorlar ve İsrail'in tehditlerine karşı sessiz kalıyorlar. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Ali Bakır bu hususta şöyle diyor. Maksimum baskı kampanyası devam ettiği sürece Berçam'ın yaşatılmasından söz etmek boş laftan ibarettir. İran İslam Cumhuriyeti taahhütlerin bağlı olduğunu pratikte göstermiştir ve şimdi de İran milletinin meşru haklarını sağlayan adil bir anlaşmak için hazırlanmıştır ve bu yönde de kararlı adımlar atmaktadır. Siyasi gözlemciler de Viyana müzakerelerinin gelişmesinin Amerika'nın çelişkili tavırlarının düzeltilmesine bağlı olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden karşıda yer alan taraflar zaman öldürmek yerine yapıcı bir siyaset izleseler ve marjinalleştirme siyasetinden uzak dursalar, o zaman müzakereler doğru yoluna girecektir. Aynı zamanda İran bir zorlamaya tabi değildir ve sadece iyi ve eksiksiz bir anlaşmaya erişmek isteyecektir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan yazdığı notta İran İslam Cumhuriyeti'nin batının tüm ahitsizliklerine rağmen iyi niyetini göstermek ve tek taraflı ve yasa dışı yaptırımları da kaldırması gayesiyle 4+1 grubu ile iyi bir anlaşma sağlamaya yönelik sonuca dayalı diyaloglara hazır olduğunu belirtmiştir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Filistin ile Dayanışma Günü sembolik girişimi etrafında. ...44 yıl önce Birleşmiş Milletler Teşkilatı 29 Kasım günü Dünya Filistinler ile Dayanışma Günü olarak adlandırmıştı. Ancak gün geçtikçe Filistinlerin durumu daha da kötüleşmektedir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı 29 Kasım 1977 yılında oy çoğunluğu ile bugünü dünya takviminde Filistin halkı ile dayanışma günü olarak adlandırdı ve üye ülkelerden bugünü takvimlerine yerleştirmelerini ve kutlamalarını istedi. Bu adlandırmanın üzerinden 44 yıl geçtiği bir sırada Filistinlerin durumu her yıl daha da kötüleşmektedir. Filistin halkı Batı Şeria işgal altındaki Kudüs'te ve Gazze şeridinde işgalcilerin sert işgal baskısı altındadır ve Korsan İsrail rejimi tarafından kuşatma ve savaşlar ile yıpratılmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki daimi temsilcisi ve elçisi Zehra Erşadi, sadece 12 günlük 2021 Mayıs Gazze Savaşı'nda Siyonist İsrail güçlerin 66 çocuk ve 40 kadın dahil olmak üzere 256 Filistinli'yi öldürdüğünü, bunlardan 13'ünün aynı aile bireyleri olduğunu, bunlar arasında 6 aylık bir bebeğin de evin enkazı altında kalıp şehit düştüğünü açıkladı. İranlı yetkili ayrıca Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsani İşler Koordinatörlük Bürosu'nun Gazze'ye saldırılar sırasında 600'ü aşkın çocuk, 400'ü kadın olan 2000 Filistinli'nin yaralandığını, bunlardan bazılarının daimi ve hayat boyu engellilere dönüştüklerini duyurdu. Buna ilaveten Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterinin bildirdiğine göre Nisan 2021'den 31 Mart 2021'e kadar Siyonist İsrail güvenlik ve askeri güçleri 6 erkek çocuk dahil 21 Filistinli'yi öldürdü ve 7'si kız çocuğu, 178 erkek çocuk, toplam 187 çocuk ve 21 kadın da dahil olmak üzere 1662 Filistinli'yi yaraladı. Filistinliler hala ana vatandaşlığına dönme gibi hayat hakları gerçekleşememiştir. Bu mülteciler diğer ülkelerde mülteci kamplarında yaşamaktadırlar. Bu doğrultuda 29 Kasım'ın Dünya Filistinli Dayanışma Günü olarak adlandırması üzerinden 44 yıl geçtiği bir sırada Lübnan'daki El Bedevi ve Nehr el Barid mülteci kamplarında bulunan Filistinli mülteciler mitingler ve yürüyüşler düzenleyerek ana vatandaşlığına dönme haklarına vurgun yaparak Siyonist rejimin işgal altındaki Filistinlilere yönelik cinayetlerini kınadılar.
Bu cinayetlere rağmen büyük güçler hala Siyonist rejimi İsrail'e desteklemeye devam etmektedir. Son hususta İngiltere hükümeti Dünya Filistinler ile Dayanışma Günü eşliğinde İsrail işgalleri doğrultusunda Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ı terör örgütü olarak ilan etti. Biden hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'in cinayetlerinden devam etmesi hususunda yönelttiği eleştirilere rağmen pratikte önceki hükümetler gibi Siyonist rejimi var gücüyle desteklemeye devam ediyorlar. Böyle bir ortamda Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda son 70 yılda olduğu gibi sırf İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği cinayetleri izlemekte ve kimi zamanlar bu cinayetlere desteklemekten bile çekinmemektedir. Bu durumda Lübnan El Hanadık Haber Ajansı Müdürü Muhammed Şumans şöyle diyor. Maalesef uluslararası toplum Siyonist rejim İsrail'in Filistinlilere özellikle çocuklara karşı işlediği cinayetler hususunda sessiz kalmış ve hiçbir eylemde bulunmadan sırf bu cinayetlere izlemektedir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı davranışları dünya Filistinler ile dayanışma gününü adlandırmaktan formalite ve göstermelik amaçla peşinde olduğunu, aldıkları eleştirileri azaltmak istediğini gösteriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Avusturya'nın başkenti Viyana geçtiğimiz günlerde özellikle 29 Kasım Pazartesi gününden itibaren Amerikan yaptırımlarının iptali için İran ve 4+1 grubu müzakerelerine ev sahipliği yapıyor sevgili dinleyicilerimiz. İran Dışişleri Bakanı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Ali Bakri Keni, hukuk, bankacılık ve enerji uzmanlarından oluşan bir heyet başkanlığında görüşmelere katılmak üzere cumartesiden itibaren Viyana'da bulunuyor. Şimdi İran heyetinin bu müzakerelerden olan beklentileri ve daha doğrusu Amerika'nın yaptırımlarının iptali için Batılıların tutumunu ve genel olarak bu müzakereyle ilgili süreci değerlendirmek istiyoruz aslında değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü sohbetimizde Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamız bizimle birlikte. Ali hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, saygılar sunuyorum.
Çok teşekkür ederim efendim, saygı bizden. Şimdi bu gelişmeyi İran'la ilgili muhakkak sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bir süredir İran kendisine karşı uygulanan bu haksız yere uygulanan yaptırımları kaldırmak için çeşitli çabalarda ve aslında girişimlerde bulunmuştur. Son olarak da demin ifade ettiğim üzere İranlı bir heyet Viyana'da bulunuyor ve aslında bu müzakereleri bir sonuca ulaştırmak için nükleer meselesiyle ilgili de bazı aslında söylentiler var gündemde. Atom Enerjisi Ajansı'nın raporuna göre İran tüm taahhütlerine uymuştur. Ve şimdi bu sonuç nasıl sağlanacak sizce İran için? Bu süreci siz nasıl değerlendirdiniz?
Şimdi şöyle, aslında tabii biraz belki işin temeline bakmamız lazım. Dilerseniz bu sizin söylediğiniz şeyden önce, yani bu silahsızlanma meselesi, nükleer silahların arındırılması, nükleer silahlardan dünyamızın arındırılması meselesi.
Evet.
Biz baktığımız zaman buna şöyle görüyoruz. Yani işin geriye doğru gittiğimiz zaman İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından biliyorsunuz bu atomun işte bu Hiroşima ve Nagasaki'de kullanılmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri bunu bir yani siyaset aracı olarak da kullanmaya çalıştı. Ve onun ardından Sovyetler Birliği de atomu geliştirdi falan derken neticede atom silahının, atomun sahipliği meselesi belli ülkeler biz buna sahip olabiliriz, diğerleri sahip olamaz gibi. Yani silahsızlanma konusu da böyle bir şey. Yani silahsızlanma meselesi aslında bu nükleer silahları da içine alan, yani nükleer silahlanmayı da içine alan daha geniş bir şey, daha geniş bir mesele. Onun için şimdi şöyle, burada neden bazı ülkeler nükleer işte silah üretebilsin veya atom zenginleştirmesi yapabilsin de diğerleri yapamasın. Yani bu zaten temelden yanlış bir nokta. Fakat belli ülkeler, güçlü ülkeler bunu bir aynı zamanda şey yapıyorlar. Yani istedikleri, yani siyasetlerini uygulayabilmek için dünyada siyasetten uygulayabilmek için bazı ülkeleri bunun dışında tutmaya çalışıyorlar. Onun için aslında işin temelinde uluslararası alanda bazı ülkelerin kendilerine, yani kendileri lehine, kendileri çıkarlarına her konuyu kullanmalarından kaynaklanıyor. Eğer İsrail buna sahipse, eğer İngiltere sahipse, efendim ABD sahipse, Rusya sahipse, Türkiye'de sahip olabilir, İran'da sahip olabilir. Yani bunların kimsenin rahatsız olmaması gerekiyor bence. Maalesef bence sorun burada kilitleniyor ve yaptırım uygulanmak suretiyle de, yani işte İran'a biliyorsunuz daha önce Irak bu meseleler yüzünden milyonlarca insan hayatını kaybetti Irak'ta.
Evet.
Yani efendim ne yapılıyor, işte şu yapılıyor, bu yapılıyor denildi. Ondan sonra bütün bu olaylar bittikten sonra da böyle yapılmıyormuş canım denilerek, peki ne oldu peki Irak'ta o kadar insan hayatını kaybetti. Yani dolayısıyla burada bence uluslararası toplumun özellikle de mazlum tarafın diyelim, mazlumların birlikte hareket etmesi gerekiyor.
Evet.
Ama maalesef sorun burada. Yani şimdi siz ABD, Rusya gibi belli güçlerin hegemonyasını kabul ettiğiniz anda ondan sonra tabii ki siz burada kaybeden taraf olursunuz ve sizin talepleriniz veya sizin eşit talepleriniz diyelim, siz de eşit olmak istiyorsunuz. Madem ki uluslararası alanda bütün ülkeler, bütün dünya ülkeleri eşit haklara sahip olmalı, o zaman o ülkede diğer ülkeler ne yapabiliyorsa o ülkede yapmalı değil mi? Ama maalesef
Evet. Bu
şey yapılıyor, engellenmeye çalışılıyor. Yani bir ülke gidip de niye Viyana'da ben bu yaptırımlara kalksın diye uğraşsın yani. Zaten bu yaptırımlara maruz bırakılmaması gerekiyor baştan.
Evet.
Yani yaptırımlar baştan sorunlu. Niye? Çünkü tamam, eğer silahsızlanmaysa mesela, çünkü baktığımız zaman tarihte silahsızlanma hep aslında başka ülkeleri silahsız bırakma şeklinde uygulanmış.
Evet.
Yani silahsızlanma görüşmeleri yapılıyor ve bakıyorsunuz Japonya silahlanmasın, şu silahlanmasın diye hemen masaya oturuluyor. Şurada durduralım, bunu burada tutalım, şu düzeyde tutalım şeklinde. Yani mesele silahsızlanma değil. Esas niyet bu değil. O niyet silahsızlanma sözcüğü ardına gizleniyor. Şimdi burada da işte efendim uluslararası alanda istikrarsızlık, güvensizlik gibi bir takım şeyler arkasına saklanarak bazı ülkeler işte bundan mahrum bırakılmaya çalışılıyor. Yani başka ülkeleri tehdit etmeyecek, o ülkenin kendisini geliştirmesi, kendisinin efendim bir takım ihtiyaçlarını gidermesi noktasında nükleer efendim bir takım faaliyetlerden, çalışmalardan niye engellensin? Böyle bir şey olabilir mi? Veya niye yaptırım uygulansın?
Evet.
Yaptırım uygulanması bence zaten başlı başına bir problem yani burada.
Anladım.
Yaptırım uygulanması bu çok eski Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı sonrası işte o barış planlarına falan ta oralara doğru uzanan bir sürecin sonucu. Tabii onlar kendi çıkarlarını önceliyorlar. Ama her ülkede burada kendi çıkarını ön plana almak zorunda. Bu buradan kimsenin de rahatsız olmaması lazım bence.
Evet. Hocam şimdi biz batılı ülkelere baktığımızda şimdi sözde İran'la çeşitli görüşmelerde efendim İran barışçıl nükleer programına sahip olabilir, yani bundan yararlanabilir diyorlar ama pratiğe geldiğimizde galiba hep Amerika'nın peşinden koşuyorlar. Onun izini galiba olmadan Batılılar da eylemde bir şey yapamıyorlar. Siz Batılıların böyle çifte tutumunu nasıl buluyorsunuz bu konuda?
Şimdi şöyle, Batılılar biliyorsunuz özellikle Batı Avrupa ülkeleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kendi varlıklarını bir nevi ABD'ye borçlu olduklarını düşünüyorlar. Ve uzun bir zamanda biliyorsunuz askeri bakımdan NATO bağlamında Batı Avrupa'nın güvenliği sağlandı. İşte bütün bu nedenlerle ABD'den bağımsız etmeleri pek yani hareket etmeleri pek mümkün gözükmüyor. Yani yer yer tabii bu işte Avrupa Birliği'nin kurulmasından sonra bununla ilgili bir çaba var. Özellikle yani Avrupa'nın bir para birimi ortaya koyması, işte Avrupa Birliği ile ilgili birleşerek belli bir güç oluşturmaları. Avrupa ülkelerine tabii belli bir cesaret, belli bir noktada bir şey vardı ama her halükarda NATO'nun askeri güvenlik simidi içerisinde bulundukları için bir de tabii bütün bu İkinci Dünya Savaşı sonrasında hep ABD ile beraber bütün faaliyetleri, kaderleri de buna bağlı gördüklerinden onun için bir şekilde son tahlilde ABD'nin önerilerini uyguluyorlar yani. Burada da böyle yani İran bir taraftan İran'la olan ilişkileri var, işte ekonomik çıkarları falan var. Hem yani yaptırım konusunda böyle böyle yapalım, hareket edelim demelerine rağmen ama bir taraftan da ABD'yi de razı etmeye çalışıyorlar buna. Yani böyle bir ikilem içerisindeler. Bu söylediğim sebeplerden dolayı yani bunu aşmaları belki ileride değişebilir bu durum ama şu anda bile ABD'ye karşı pek çıkmak istemiyorlar. Hı hı. Çünkü kendi biliyorsunuz askeri şeylerini de oluşturamadılar. Yani bu bir NATO benzeri bir askeri teşkilat oluşturmaya çalıştılar.
Evet.
Zamanında. Onu da başaramayınca neticede ABD ile beraber hareket etmek durumunda kalıyorlar. Yer yer kısmen onun politikalarından ayrılsalar da son tahlilde biraz önce dediğiniz gibi ABD'nin taleplerini karşılıyorlar. Ama bu böyle sürecek değil. Bunun için aslında işte İran, Türkiye gibi ülkelerin tek başlarına hareket etmeleri değil. Aslında bir başka ülkelerin de desteğiyle blok halde hareket edilmesi gerekiyor. O zaman ne olur? Batı da burada, Batı Avrupa ülkeleri de bu ülkelerle olan ilişkilerini ciddi bir şekilde düşünmek suretiyle şeylerini değiştirebilirler yani. Uygulamalarını, faaliyetlerini değiştirebilirler. Ama bunun için bir destek lazım, güç lazım. Dikkat ederseniz çeşitli konularda hep işte bu İslam dünyası ülkeleri farklı hareket etme yolunu seçiyor. Veya zaman zaman karşı karşıya geliyorlar. İşte Suriye olayında olduğu gibi. Yani bunun bırakılıp birlikte ortak politikalar geliştirilmesi gerekiyor. Bu barışçı nükleer zenginleştirme meselesi de dahil bütün meselelerde bence bir rahatlamayı sağlayabilir.
Doğrudur. Hocam vakti aldığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamızla konuştuk. İran'ın nükleer müzakereleriyle ilgili yaşanan gelişmeleri ve süreci değerlendirmeye çalıştık bugünkü sohbetimizde. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kayhan gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvveti Komutanı General Emir Ali Hacizade'nin İran'ın güvenlik, savunma ve füze gücünün emsalsiz olduğunu vurgulaması, İran'ın Huzistan eyaletinde bir terör çetesinin çökertildiğinin duyurulması gibi haberleri yer verilirken, Kudüs gazetesinde Amerika'nın İran halkına dayattığı zalimane yaptırımların kaldırılması gerektiğine dair İranlı yetkilinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Amerika'nın İran milletine dayattığı tüm zalimane yaptırımları sınanma imkanı ile beraber kaldırması gerektiğini belirtti. Viyana müzakerelerinin Amerika'nın Berjom nükleer anlaşmasına geri dönmesine ilişkin olduğunu belirten İslami, Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne dayattığı tüm zalimane yaptırımları kaldırması, İran'ın da bunun sınayabilmesi gerektiğini belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin son Tahran ziyaretinin sonuçlarına değinen İslami, Grossi ile müzakereler İran ve ajans arasındaki işbirliğinin devam etmesi üzerinde odaklandığını ifade etti. Amerika'nın İran milletine dayattığı yaptırımların kaldırılması için İran ve 4+1 grubuna üye ülkelerin yeni tür müzakereleri pazartesi günü Viyana'da başladı. Bu müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni başkanlık ederken heyette deneyimli uzmanlar ve diplomatların yer aldığı belirtildi.
İtilat gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması gibi haberlere yer verildiyken, Horasan gazetesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siyonist rejimle ilişkileri geliştirme isteğine karşı Filistin İslami Cihat Hareketi'nin tepkisine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'nın Siyonist rejimle ilişkileri iyileştirme kararına ilişkin açıklamalarına yanıt olarak, Erdoğan'ın açıklamalarının Siyonist rejime yönelik pozisyonundan çekilmesi anlamına geldiğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetin Birleşik Arap Emirlikleri gibi işgal rejimi İsrail ile ilişkiler kurma niyetiyle ilgili son sözleri Filistinli direniş gruplarının tepkisine yol açtı. Filistin İslami Cihad Medya Ofisi Başkanı Davud Şahap, El Meyadine verdiği demeçte Erdoğan İsrail'e karşı tutumundan döndü dedi. Şahap elbette Türkiye'yi İsrail'e karşı böyle bir pozisyon almaya zorlamak için baskı yapıldığı açık. Erdoğan'ın Türkiye'nin Siyonist rejimle ilişkilerini geliştirmeye yaptığı vurgu tüm partileri ve akımlarıyla Filistin'in yanında duranları şok edecek ifadelerini kullandı. Davud Şahap, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist rejimle ilişkilerinin normalleşmesine de değinerek, emirlikler yöneticileri bu senaryonun öncüleridir dedi. Filistin İslami Cihad Medya Ofisi Başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi karşılığında Arap ülkeleriyle kalkınma ve refah için pazarlıkta tehlikeli bir rol oynuyor ifadelerini kullandı. Şahap düşmana yönelik bu aceleci normalleşmenin kendilerini asla gerim çekilmeye veya teslim olmaya zorlayamayacağını vurguladı.
Hemşeri gazetesinde İran'ın dış ticaretinde artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami-İran Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Gümrük Başkanı Mehdi Mir Eşrefi, İran'ın dış ticaretinin cari yılın ilk 8 ayında %42 artış kaydettiğini açıkladı. Konu hakkında açıklama yapan Mir Eşrefi, cari yılın ilk 8 ayındaki veriler geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ihracata değer bakımından %40 ve ağırlık bakımından %43.5 artış kaydedildiğinin anlaşıldığını belirtti. Mir Eşrefi bu süre zarfında 110 milyon 300 bin ton ağırlığında ve 63 milyar 100 milyon dolar değerinde İran ve ticari ortakları arasında ihracat ve ithalat gerçekleştirildiğini ifade etti. Mir Eşrefi İran'ın ihracat yaptığı ilk 5 ülke sırasıyla Çin, Irak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afganistan olduğunu, Türkiye'ye yapılan ihracatın değeri 3.8 milyar dolar olduğunu kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsude Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsude Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsude kendi yayınlarını dinlemeniz için sizden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli hayat.
Muhterem dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli yeni dizi sohbetimizin 4. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde sizlere hayatınızı, ruh ve fizik sağlığınızı iyi yönde etkileyecek alışkanlıkları kazandırmaya çalışacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise gelen tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Allah Resulü şöyle buyurmuşlardır. Çocuklarınızın arasında adil bir şekilde davranın. Tam da diğerlerinin sizin ve başkalar arasında iyilik ve lütufla davranmalarını istediğiniz gibi davranın. Ayrıca Allah Resulü şöyle buyurmuşlardır. Yüce Allah, şefkat ve öpmede bile çocuklarınız arasında adil davranmanızı sever.
Önceki bölümlerde kendimizi başkaları ile kıyaslamaktan, eşimizi başkaları ile kıyaslamaktan ve bunun bir kişi üzerindeki yıkıcı etkilerini ve başkaları ile olan ilişkilerini etkilemesinden bahsetmiştik. Bu programda çocuklarımızı başkaları ile kıyaslama konusuna bakacağız. Çünkü anne baba, öğretmen ve genel olarak çocuk veya gençlerin yakınları tarafından sıklıkla başvurulan bu yanlış davranış alışkanlığı farkında olmadan çocukta özgüven kaybına neden olur ve çocuk ve gençlerde gelişme isteksizliğine ve motivasyon kaybına da yol açar. Genel olarak karşılaştırma yıkıcıdır. İster çocuklara, ister gençlere, ister yetişkinlere yönelik olsun. Bu bağlamda karşılaştırmanın çocuklar üzerindeki olumsuz ve yıkıcı etkileri daha fazla.
Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamak alışkanlık haline gelirse sinirli ve isteksiz çocuklar yetiştireceksiniz ve onlara değersizlik duygusu aşılayacaksınız. Çocukları diğer arkadaşlar veya ailelerin çocukları hatta kardeşiyle karşılaştırmak çocuğunuza yardımcı olmaz. Aksine davranışları üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Karşılaştırmalar çocukların özgüvenliğini ciddi şekilde zedeler ve kendilerini değersiz hissetmelerine neden olur. Bu yanlış davranışı önlemek için çocuğunuzun özgün büyüme ve yaşam tarzına sahip olacak bağımsız ve özgür bir varlık olduğuna ikna etmeniz yeterli olacak.
Bazı ebeveynler çocuklarının çok iyi durumda olan ve hayatlarında ilerleme kaydeden çocuklarla kıyaslarsa, bunun onlara hizmet edeceğine ve çocuklarını da hayatta böyle bir modeli ve örneği takip etmeye motive edeceğini düşünürler. Ancak düşündüklerinin aksine çocuğun gerçek benliğinden uzak olması, düşünmeden taktik etmesi ve yaratıcılığını da öldürmesi ve karşılaştırılan kişiden nefret etmesi durumu ve o kişiyi de yok etmeye çalışması gibi durumlar ortaya çıkabilir.
Çoğu zaman ilk vaka yaşanmaz. Çocuk bu yanlış karşılaştırma yüzünden sürekli kendini ve başkalarını suçlar ve kendisiyle karşılaştırılan kişiden nefret eder. Nihayetinde bu durum kişinin ilerlemesine engel olmanın yanı sıra aynı zamanda ebeveynlerine ve etrafındakilere model ve örnek olarak belirlenen kişinin layık olmadığını ve yanlış yaptığını kanıtlamak için sürekli olarak başkalarında kusur aramasına neden olabilir. Bu yüzden hayatında asla bir adım atamaz. Çünkü sürekli başkalarının zayıflıklarını ve zafiyetlerini kanıtlamaya çalışır ve kendi gelişimi hakkında daha az düşünür.
Genel olarak çocukları birbirleriyle karşılaştırmanın doğru bir şey olmamasının ve sonuçlarının ne olabileceğinin önemli kanıtları ve nedenleri vardır. Çocukta öfke, karşılaştırmanın neden olduğu durumlardan biridir. Yeterince iyi olmadıkları onlara açıkça belli olduğunda sadece size karşı üzülmelerine yol açmaz. Aynı zamanda kardeş veya arkadaşlarına yönelik aynı duygu içerisine girerler. Bu nedenle çocuğunuzu olumlu bir şekilde bile karşılaştırmamak akıllıca olacaktır.
Çocuklardan çok fazla şey beklemek ve onları çeşitli alanlarda arkadaş ve akranlarıyla kıyaslamak da yalan söylemeye neden olur. Çocukların potansiyelinden ve yeteneklerinden beklentileri yüksek olan ve onları baskı altında tutan ebeveynler çocuklarına yalan söylemeyi öğretirler. Ebeveynler çocukları hangi yaşta olursa olsunlar karşılaştırmanın hayal kırıklığı ve hüsrana yol açabilecek bir hata olduğunu unutmamalıdırlar. Çocuklar ise bu karşılaştırmadan kurtulmak için gerçekte ebeveynlerinden uzaklaşmaya çalışırlar. Bu da telafi edilemez tehlikeli boyutlar kazandırabilir.
Ebeveynler çocuklarını arkadaşları ve tanıdıkları ile karşılaştırmakla onlar arasında derin bir boşluk yarattıklarını bilmelidir. Bu boşluk, gelecekte ve farklı durumlarda hoş olmayan olaylara yol açabilecek bir kıskançlık ve kırgınlık duygusu yaratır. Ayrıca sürekli karşılaştırılan çocuklar kendilerini zayıf, küçük ve değersiz hissederler, görevlere yerine getirme ve yeni şeyler öğrenme isteklerini ve tutkularını kaybederler. Ebeveynler çocuklarının zafiyetleri ve hatalarını büyütüp sürekli olarak beceriksizliklerine işaret ederek ve onları başkaları ile kıyaslayarak gururlarını da incitirler.
Çocuklarda stres yaratma, karşılaştırmanın bir başka olumsuz sonucudur. Çünkü çocukların sürekli karşılaştırılması, çocukların yaşıtlarının önünde omuzlarında ağır bir yük hissetmelerine neden olur. Çocukları karşılaştırmak onlarda stres yaratır, rahatsızlık ve izolasyona neden olur. Bazı ebeveynler çocuklarına başkalarının iyi noktalarını söyleyerek çocuklarının davranışını düzeltmeye ve zorlayabileceklerini düşünüyorlar. Halbuki bu düşünce yanlış bir düşüncedir. Bu karşılaştırmaların anılarının çocuğunuzun zihninde ne kadar uzun süreli, belki de bir ömür boyu kalacağını öğrenmek sizi şaşırtabilir.
Bu nedenle bazı anne babaların yanlış alışkanlıkları sonucunda çocuklarına duydukları sevgiye rağmen çocuklarını kıyaslamakla onlara en büyük zararı verir. Ebeveynlerin en önemli görevlerinden biri çocuğun özgüvenini güçlendirmek ve onu bağımsızlığa götürmektir. Fakat ne yazık ki bazı ebeveynler kendilerinde gördükleri eksiklikleri ve istekleri çocuklarının hayatında gerçekleştirmek isterler. Ancak bu durum çocuklarını hasta bile eder.
Ebeveynlerin kendilerine hatırlatması gereken bir nokta vardır. Bu noktalardan biri de çocuklarınızın sizin malınız olmamasıdır. Çocuklar gereksiz ve can sıkıcı değil, Allah'ın sevgisinin ve anne baba sevgisinin sonucudurlar. Ebeveynlerin herhangi bir çocuğun doğumu hakkında şikayet etme hakları yoktur. Çocuklarınızın her biri benzersiz bir varlık sayılır. Tüm çocukların birbirleri gibi ya da diğerleri gibi olması gerekmez. Çocukların da sonsuza kadar sizinle ve ilkelerinizle yaşaması gerekmiyor.
Ebeveynler çocukların sağlığına karşı sorumlu sayılırlar. Değindiğimiz gibi anne babalar çocuklarını başkaları ile kıyasladıklarında kendilerine başkalarına ve anne babaya karşı öfke ve nefrete, özgüven eksikliğine, öz saygı kaybına, kıskançlığa, kötü rekabete, hastalık raddesine gelen kıyaslamalara, benlik sorunlarına neden olurlar. Bunlara ilaveten çocukların kendilerine hor görmeye veya üstünlükçü olmaya, gerçek ben ile ideal benlik arasındaki çatışmaya ve sonuçta da ortaya çıkan hasar, azalan yaratıcılık ve zihnin ve beynin olumlu işleyişinin azalması, kaygı, korku, yalan, düzensizlik, zihinsel planlamadaki bozukluklar ve benzeri durumların artmasına neden olurlar. Böylece çocuğun sağlığı da ciddi tehlikeye düşer.
Çocuklarımızı başkalarıyla kıyaslamak yerine öncelikle iki kişinin asla karşılaştırılamayacağını ve birinin diğerinin kusurları yüzünden suçlanamayacağını bilmek gerek. Her insan kendi geçmişi, kültürü, becerileri, yetenekleri, kabiliyetleri ve özgeçmişiyle karşılaştırılmalıdır. Bu önemli noktayı öğrenin ve çocuklarınıza kendilerini başkalarıyla kıyaslamak ve başkalarıyla rekabet etmek yerine kendilerini daha iyi tanımayı, yetenekleri, becerileri ve kapasiteleri doğrultusunda geleceklerini en iyiye ulaştırmayı hedeflemeyi öğretin. Daha başarılı bir insan olmak için çalışmalarını öğretin. İnsanın görevlerinden biri gelişme ve kendini güncelleştirmektir. Ancak başkalarına kıyasla gelişmek hedef olmamalıdır. Herkes kendi yolunda ve kendisiyle orantılı olarak gelişmeli. Yani her gün dünden daha iyi olmaya çalışmalıdır. Sağlıklı bir toplum için sağlıklı insanlara ihtiyacımız var. Bir toplumun sağlığı o toplumdaki insanların sağlığına bağlıdır.
Ebeveyn olmanın bir rekabet olmadığını ve diğer ebeveynlere çocuğunuzun diğerlerinden ne kadar daha iyi olduğunu göstermeniz gerekmediğini belirtmek önemlidir. Bu nedenle anne babaların ve genel olarak yetişkinlerin çocuklarını başkaları ile kıyaslamak yerine alternatif yöntemler düşünmeleri sadece olumsuz etkileri ortadan kaldırmaz ve aynı zamanda çocuk denen büyüme ve gelişmelerine de yardımcı olur. Bu bağlamda önemli bir ilerleme kaydetmese bile çocuğunuzun çabalarını takdir edin. Bu çocukların özgüvenini artıracaktır. Çocuklarınızı zayıf yönleriyle başa çıkmaya teşvik etmelisiniz. Yardıma ihtiyaçları varsa onları destekleyin. Ebeveynlerin çocuklarından gerçekçi olmayan beklentileri olmaması gerektiğini unutmayın. Son olarak çocuklarınızı koşulsuz sevin. Bu durum onların gelişimine de çok yardımcı olacaktır.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.farsude.com üzerinden bizleri takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden de görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Türkiye ile Türkmenistan arasında 8 anlaşmanın imzalanması,
Erdoğan hükümetine karşı halkın itirazı,
İstanbul'da Lodos kabusu,
Türkiye'de açlık sınırının 3049 TL olması,
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği Türkmenistan'da bu ülkenin bakanlığa kurulduğu başkan yardımcısı Çağrı Gılıçov, Türkiye'nin Aşgabat Büyükelçisi Togan Oral ve Büyükelçilik personeli tarafından karşılandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Ekonomik İşbirliği Örgütü Eko Liderler Zirvesi'ne katılmasının yanı sıra Aşgabat'ta bazı ülkelerin liderleriyle de bir araya geldi. Erdoğan zirvede Eko Başkanlığı'nı Türkmenistan Devlet Başkanı Berdi Muhammedov'a devretti.
Ayrıca Erdoğan resmi ziyaret için gittiği Türkmenistan'da mevkidaşı Gurbanguly Berdi Muhammedov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan Türkmenistan ile ticaret hacmimizi ilk planda 5 milyar dolara çıkartmak üzere gerekli adımları atmak konusunda kararlıyız dedi. Türkiye ile Türkmenistan arasında 8 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdi Muhammedov, Oğuzhan Köşkü'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, Türkiye'nin Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Aşgabat'ta ilk büyük elçilik açan ülke olduğunu anımsattı.
Öte yandan Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un davetine icabetle yaptıkları ziyareti verimli şekilde tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, 27 Kasım'da ziyaretin ikili boyutunu icra ettiklerini, 28 Kasım'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Liderler Zirve Toplantısına iştirak ettiğini anımsattı. Erdoğan resmi ziyareti çerçevesinde Berdi Muhammedov ile Türkiye-Türkmenistan arasındaki ilişkileri ele aldıklarını, Türkmenistan'ı ilk tanıyan ülke olarak kadim kardeşliklerini her alanda geliştirmeye önem verdiklerini belirtti. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu'nun görüşlerini dinliyorsunuz.
Türkiye'de şu anda bir yandan seçim gündemleştirilmeye çalışılırken, diğer yandan ekonomi sıkıntıları muhalefet tarafından ciddi anlamda gündemleştirilmeye çalışılıyor. Ve çok ciddi bir ekonomik sıkıntının olduğu aşikardır. Günlük yaşamda bu günlük olarak hissedilen bir durumdadır. Onun açılımı adına Türkiye'de gösterilen yaklaşım ki klasik politikanın devamını aşmadığını söylemek gerekiyor. Çünkü burada esas olarak Türkiye'nin sıkıntılarını düğümleyen ve gittikçe de hem ekonomik olarak kat kat dış borcunun yükselmesine neden olan diplomasisinin de sıkıntılar içerisine girmesine neden olan temel neden Türkiye'de demokrasi eksikliğidir. Şimdi bu sorunun çözümü net olarak görülmeden gösterilecek bütün çabalar şimdiden belirtmek gerekir ki sonuçsuz kalacaktır. Yani Arap ülkeleriyle son dönemlerde geliştirilen diplomatik ilişki, ondan sonra imzalanan anlaşmalar, işte 10 milyar dolarlardan söz ediliyor, yapılan anlaşmalar, bunlar Türkiye'ye nefes kazandıracak boyuttan uzaktırlar. Bunun görülmesi gerekiyor özellikle çünkü Türkiye şu anda ciddi anlamda demokratikleşme konusunda bir darboğazı yaşıyor. Türkiye'nin çözüm yolu bu iken ısrarla işte dolara bir nefes aldırma adına bazı yerlerden rezerve bulup onu aktifleştirmeye çalışmak, yani bunlar Türkiye'nin çözümü açısından bir hayalden öteye gitmemek gelir. Bu çerçevede Türkmenistan'la veya Türkiye Cumhuriyetler dedikleri işte onlarla geliştirilen ilişkiler de yine bu çerçevede ve ağırlıklı olarak Türkiye'yi ekonomik düzlüğe çıkarma çabası güden yaklaşımlar oluyor. Bu anlamda tabii geliştirilen 15. Eko Zirvesi deniliyor. Ancak diyeceksin ki yani 14.sine kadar ne başarı sağlandı da 15.si Türkiye'yi düze çıkaracak ya da Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözecek. Bu açıdan kapitalist ekonominin, kapitalist sistemin ürünü olan modern kapitalizmin ürünü olan yaklaşımlar hiçbir zaman çözüm olarak bir pratik yaşamı değiştirmemiştir. Türkiye'de de böyle bir sonuç ortaya çıkaracaktır.
Sayın Mehdi Tanrıkulu'ya görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Türkiye ekonomisinde krizlerin devam etmesi ve liranın tarihi değer kaybetmesiyle Türkiye halkı da Ankara ve İstanbul'da sokaklara indi ve Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin siyasetlerini protesto etti. Uzmanlar da belirttiğine göre Türkiye'nin yaşadığı mevcut ekonomik krizin büyük bir bölümü Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bölgesel ve küresel maceracı siyasetlerinden kaynaklanmaktadır. Bu süreçte Türk lirası dolara karşı önemli bir değer kaybı yaşadı. Bu durum ise enflasyonun dizginsiz bir şekilde artmasına ve inanılmaz zamların yapılmasına yol açmıştır.
İşte bundan dolayı Türkiye halkı ekonomik durumu protesto etmek ve Türk lirasının Amerikan doları karşısındaki tarihi kaybına itiraz etmek adına sokaklara bile indiler. Türkiye halkı İstanbul ve Ankara'da sokaklara inerek Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti aleyhinde de sloganlar attılar. Protestocular Ankara ve İstanbul'da katıldıkları protestolarda Erdoğan'ın istifa etmesini istediler. Aynı zamanda Erdoğan hükümetine muhalif partiler ve başta CHP ve AK Parti'nin Türkiye'yi iflasa sürüklediğini öne sürerken erken seçimin düzenlenmesini talep etti.
Tahran Radyosu.
Tabii ki daha önce de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasetlerine karşı bazı gösteriler de düzenlenmişti. Daha önce Türkiye hükümeti ve başta da Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin bölge ülkelerine müdahaleci politikaları ve girişimleri protesto edilmişti. Aynı zamanda AK Parti hükümetinin iç ve bölgesel arenalardaki yanlış ekonomik siyasetleri de defalarca itiraz konusu olmuştur. Örneğin geçen hafta Cuma günü İzmir'de de binlerce kişi tüketim ürünlerinin fiyatlarının artmasına, artan enflasyon ve Türkiye milli para biriminin değer kaybetmesine itiraz etme amacıyla sokaklara döküldüler.
Bu yılın başından itibaren Türkiye lirası Amerikan doları karşısında 4,5 lira kadar değer kaybetti. Bu rakam ise son 20 yılda görülmemiş bir düşüş sayılıyor. Mevcut süreç devam ettiği takdirde Türk milli parasının daha da fazla değer kaybedeceği söylenebilir. Bu hususta Fuat Razzakzade şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur. Erdoğan faiz oranlarını gitgide düşürmek istiyorsa bunu yaparken de enflasyonun nedenle yüksek olduğunu göz ardı ederse ve ekonomik durumu aldırmazsa o zaman lira bu düşüşünü sürdürecektir.
Türkiye milli para birimi liranın değer kaybetme trendi devam ettiği bir sırada bir de AK Parti'nin ilk 10 yılındaki başarısına değinmek gerekir. Çünkü AK Parti'nin iktidara geldiği ilk 10 yılda Türkiye ekonomisi filizlenmiş ve zirvesini yaşamıştır. Ancak ülke içindeki yanlış siyasetler bölge düzeyinde özellikle de Suriye özelinde müdahalecilik siyasetinin izlenmesi, Irak ve Libya askeri müdahaleleri ülke ekonomisini zora soktu ve iflas kapılarını açtırttı.
Geçtiğimiz hafta İstanbul, Bursa ve Bolu'da yaşanan Lodos fırtınası ile ilgili son durumu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin de yaralandığını duyurdu. İBB ise 33 çatının uçtuğunu, 192 ağacın devrildiğini, 232 tehlike arz eden parçanın düştüğünü bildirdi.
İstanbul'da Lodos'un hızı 130 kilometreyi buldu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, en son 2021 yılı ve 2017 yılında 120 kilometre hızla rüzgar hızları yaşandı. İstanbul'da eski tarihlerde 150 kilometreye kadar ulaşan rüzgarlar ölçüldüğünü biliyoruz dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Lodos fırtınası İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 30 Kasım Salı günü şiddetli Lodos nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Türk İş'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının 2021 yılı Eylül ayı sonuçları açıklandı. Bu haberle birlikte sohbetimize nokta alıyoruz.
Araştırmalara göre bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 3049 lira olarak belirlendi. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 9.931 lira 59 kuruş oldu. Yılın ilk 9 ayı itibarıyla fiyatlardaki artış %17,72 bulurken gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı %24,56 oldu. Asgari ücretin aylık 2.825 TL olduğunun altını çizen rapor, aradaki farkın bu ay 224 TL'ye yükseldiğini belirtti.
Düşük gelirin ve yüksek fiyatların bazı ailelerin sağlıksız ve dengesiz beslenmesine yol açtığını belirten Türk İş, dar gelirli ailelerin elde ettiği gelirin yeterli ve dengeli beslenme için gerektiği harcamaları bile karşılayabilecek düzeyde olmadığı açıktır. Aileler düşük düzeydeki gelirleriyle beslenme ve beslenme dışı harcamaları karşılayabilmek için çeşitli malların fiyatlarını da dikkate alarak tüketim malları arasında tercihte bulunmak zorunda kalmaktadır. Çoğu zaman fiyatı yüksek olan gıda maddeleri yerine fiyatı düşük olan gıda maddelerini seçmektedir ifadelerini kullandı.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.